Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena atina min ledünke rahme ve heyyi'lena min emrina reşede. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'nin değerli izleyicileri. Bugün inşallah yeni bir programa başlıyoruz. Bir yönüyle kadim bir program, bir yönüyle yeni bir program. Pek muhterem Nurettin Yıldız hocamızı bu radyonun dinleyenleri çok yakından tanırlar. Cenab-ı Hak lütfettiği ölçüde kendileri burada çok güzel bizlere mesajlar verdiler. Araya pandemi süreci girdi, bir müddet ara vermiş olduk. Bu arada muhterem hocam da böyle bir pandemi sürecinde bir hastalık yaşadı. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle Rabbimiz yeniden sıhhat ve afiyetler lütfeyledi. Hamdolsun bir hizmet ömrü yeniden lütfetti. Umarım Rabbim hocamıza da sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice ömürler, nice güzellikler nasip eder ve ümmeti Muhammed kendisinden istifade eder. Muhterem dostlar, programımızın ana başlığı İslam ve hayat. Müslümanız elhamdülillah ve Allah bize bu hayatı emanet olarak lütfetti. Bu hayatın Allah'ın rızası çerçevesinde gerçekleşebilmesi için Kur'an'ın gölgesinde Resulullah'ın izinde yürünebilmesi adına sürekli kendimizi disipline etmek, sürekli İslam'la yan yana yürüyor muyuz? İslam bir vadide yoksa biz bir başka vadide mi yürüyoruz? Bunu sorgulama adına hayatı konuşacağız, kendimizi konuşacağız. İslam'ı, Müslümanları konuşacağız. Rabbim inşallah hayırla, bereketle, güzel güzel programlarla her birimizin istifade edeceği güzel sonuçlar ortaya çıkarır inşallah. Efendim biz bugün bir güzel insanı anarak başlayacağız. Muhammed Emin Saraç hocamız. Allah ona rahmet eylesin.
Amin.
Aramızdan ayrılalı 3 ay kadar oldu. Güzel bir insandı. Güzel yaşadı, güzel bir Müslümandı. Yüzü güzeldi, sureti güzeldi, sireti güzeldi, hali güzeldi. İlmiyle, irfanıyla, ahlakıyla gönüllerde güzel bir iz bıraktı ve Rabbin katına göçtü. Allah ona ahirette de izzet versin. Amin. Sevdikleriyle, salihlerle, sadıklarla beraber eylesin. Hazreti Peygamber'in yanında ona komşu eylesin. Muhterem hocamızla doğrusu bugün böyle bir güzel insanı konuşarak Allah'ın rahmetini üzerimize celbetmek isteriz. Çünkü salihlerin isimlerinin geçtiği, anıldığı zaman Allah'ın rahmetinin ineceğine dair selef-i salihinin güzel kanaatleri var, zanları var, inançları var. Biz de ona inanıyoruz. İşte bugün inşallah pek muhterem hocamız Nurettin hocamıza yeni programımız, bu yeni seri için Erkam Radyomuzun kendi evine diyelim. Hoş geldiniz diyorum. Üstadım hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
İnşallah Cenab-ı Hak sıhhatinizi, afiyetinizi daim eylesin.
Amin.
Rabbimiz inşallah bu program vesilesiyle de güzel güzel hizmetlere sizleri, bizleri vasıta eylesin efendim.
Amin.
Muhterem hocam, doğrusu ilmi ve alimi konuşmak önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü Yüce Rabbimiz atamız Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, efendilerimize kadar, peygamberlerin hemen hepsiyle ilgili onlara ilim verdiğinden bahseder. Ve ilim üzere, basiret üzere bir davet etmeleri üzerinde ısrarla adeta altını çizerek Rabbimiz ayetlerde, işaretlerde bulunur. Hocam, Emin Saraç hocamızla sizin çok uzun bir geçmişinizin olduğunu ve kaliteli bir geçmişinizin olduğunu biliyoruz. Emin Hoca deyince sizin yüreğinize neler düşer?
Bismillahirrahmanirrahim. Emin Hocam'la ilk bağlantım 1983 yılında oldu. 1983 yılından vefatına kadar olan dönemde böyle yüksek bir tepeden bakıldığında, kuşbaşı bakıldığında bir hoca, bir talebe ilişkisi oldu. Ama benim şerefhanem varsa ona yazılacak asıl beraberliğimiz 1991 ile 2000 yılı arasında oldu. 99'un sonuna kadar ya da. Bu 9 yıl zaman zarfında Fatih Camii Şerifi'nde hocamdan Sahih-i Buhari okudum. Mustafa Sabri Efendi'nin Mevkuful Akl vel İlmi vel Alemin Rabbil Alemin kitabının ilk cildini ve diğer özetini okudum.
Çok özür dilerim hocam. Bu Mevkuful Akl'ı hocanın okuttuğunu ilk defa duyuyorum. O zaten size özel bir ders miydi?
Özel mi bilmiyorum. Aslında biz Emin hocamla yani onunla Mevkuful Akl ile ilgili Mustafa Sabri Efendi'nin icazetini almış, elini öpmüş birisi olduğu için bir iki soru sormak için gittim. Bu kitabı okutayım sana Nurat.
Allah Allah.
İki üç arkadaş daha bulduk. Ahmet Hamdi Yıldırım Hoca Efendi'yi falan bulduk. Tamam dedik ve Fatih Camii'nin müezzinliğinde, o yüksek duran mahfil gibi müezzinliğinde oturduk. Elhamdülillah yani kitabı hızlı bir şekilde taradık da asıl o arada biz Mevkuful Akli okuyacağız derken Hoca Efendi'yi Mısır'a götürdük adeta. Bir yarım asır öncesine gitti. Hoca Efendi Mustafa Sabri Efendi ile Zahidül Kevseri ile buluştu. Her derste yani bir saatlik dersi 3 saat bitirdiğimiz oluyordu.
Allah Allah.
Bizim o günkü notlarımız yani yaşamadığımız bir tarihin içindeymiş gibi bize bilgi kazandırdı. Yani ben kendimi bir defa ravi olarak, anlatan olarak mevsuk birisi Hoca Efendi. Yani hikaye anlatmıyor.
Yeah.
Bir varmış bir yokmuş demişler değil. Bizzat Zahidül Kevseri ile ilgili hatıralar anlatıyor. İşte Buhayri'yi anlatıyor. O zamanın Mısır'ın büyüklerini anlatıyor. Mesela hiç unutmuyorum. Ben sevdiğim birisi olduğu için Seyyid Kutup'la buluştunuz mu hiç? İlk sorularımdan birisi buydu. O arada kitaptan 10 sayfa okumuşuz, kalmış öyle. Konular açılıyor. Mesela Seyyid Kutup'un bir konferansına ilk defa nasıl gittiğini, orada ilk konu neydi dedim, konuyu hatırlıyor mesela.
Maşallah.
Hatta yuğayyuru mâ bi enfusihim diye bir başlık açmıştı diyor. Ayetten alıntıydı. O mesela Seyyid Kutup'un o konuşma tarzını unutamıyordu. O heyecanlandı, onu anlattık. Biz de heyecanlandık. Çünkü Emin hocam inşallah konuşacağız. Böyle yapıp sesini düzeltip talebeye şekil veren bir hoca olarak ben onu hiç görmedim. Bir baba.
Değil mi? Son derece tabii.
Baba, tabii.
Evet.
Böyle senin dizin ağrıdı, yanlış oturdun, ona dikkat etmeyen, kendi edebiyle sana edep veren ama bağırıp çağırmayan, böyle bir merhametli, bir Enes İbni Malik gibi oturdu hep önümüzde.
Ya.
Radıyallahu anh. Dolayısıyla mesela Seyyid Kutub'u ben görmüş gibi hissettim kendimi. Mesela Zahidül Kevseri hep o derste gördük. Mustafa Sabri Efendi'yi hep o derste gördük.
Peki hocam, sizin hoca daha sonraki dönemlerde hani Fizilal Kur'an'ı da tercüme etmiş. Seyyid Kutup'la da böyle bir daha hususi hatlar da kurmuş. Sizin ortak noktalarınızdan birisi de böyle bir mücahit.
Zaten inşallah ona temas edeceğiz. Yani evet. Emin hoca rahmetullahi aleyh kimdir sorusunun bana göre en önemli cevabı, zamanında Allah'ın ona takdir ettiği boşluğu dolduran adamdır.
Çok güzel.
Emin hoca odur.
Çok güzel.
Yoksa ilmi ve işte yazdığı kitapları, tercüme ettiği kitapları bana göre ikinci planda. Yani biz de öyle bir sürü kitap karaladık ama yani ne bileyim işte karaladık gitti oldu. Yani Emin hocamın boşluğu başka türlü. Biz Mevkuful Akil ile başladık ama yakın tarihi Fatih Camii'nin müezzin mahfiline getirdik orada biz.
Ya.
Orada mesela Mustafa Sabri Efendi'nin ailesine ait işte Kudüs resmi, Harem-i Şeriflerin resimleri bulunan büyük bir çerçeve vardır. Böyle 2-3 metrelik müezzin mahfilinin,
evet, biliyorum
kıble hocam, duvarında evet durur. Canı sıkıldıkça ona döner. Bu Mustafa Sabri Efendi'nin ailesinin buraya hediye ettiği bir şeydir.
Allah.
İşte duygusu buydu Mustafa Sabri Efendi'nin. İşte oradan yani bir taşa gözü çarpıyor. Orayla ilgili bir hatıra. Dolayısıyla ben Ahmet Hamdi Hoca'ya mesela hep demişimdir. Biz burada kitap okumaktan çok tarih yaşatıyoruz. Dizi film gibi oldu bizim için o. Her cuma günü sabah namazından sonra hemen geçerdik. Bazen 9.30-10'a kadar ders yapardık. Aslında bir saatlikti dersimiz. Hocamın bir sürü dizi ağrıyor, işte battaniye getiriyor filan ama o yorulmadığı için biz de yorulamıyoruz. Aslında yoruluyoruz da hoca efendi yorulamadığı için yorulmamız şey oldu. Sonra üşüdük, onun imam odasına geçtik. Oraya 5-6 kişi daha geldi. Biz 3 kişi sabit dersi devam ettirdik. Ama hoca efendi rahmetullahi aleyh, arkadaşlar, onu sevenler geldi. Dışarıdan, Anadolu'dan gelenler bizi ders yaparken görüp oturdular. Ama hiçbir zaman gündemi değişmedi. Öbür tarafa geçtiğimizde Bukhari'yi hoca efendi dedi ki iyi bir Bukhari dersi yapmamız gerekiyor dedi. Biz de bizim aşkımızı test ediyor zannettik. Olur gibi yaptık yani. Meğer hoca efendi bize bir icazet vermek istiyormuş. Elhamdülillah Bukhari'ye başladık. Bedül Vahiy'den başladık.
Bitirdiniz öyle mi hocam?
Elhamdülillah. Hoca efendi farklı bir sistem uyguladı. Bana Feyzül Bari'yi sen takip edeceksin dedi. İşte Ahmet Hamdi'ye aynı görev olarak verdi. Hepimiz şerhleri önceden mütalaa ediyorduk. Böylece ben Hint ulemasını da Feyzül Bari'den tanımış oldum. Her hafta çalışıp geliyoruz ama o bizden daha çok çalışıp gelmiş oluyordu. Biz bazen aksattığımızda oluyordu ders hazırlamayı. Hoca Efendi ile Bukhari de en son depremle beraber benim babam da ameliyat, kalp ameliyatı olunca ben biraz izin istedim babama hizmet için. O arada da zaten Hoca Efendi de icazet haline geldiniz dedi. En son Eyüp Sultan da size icazet vereceğim dedi. Fatih Kaya Hoca, Muhammed Beyler Hoca, Ahmet Hamdi Hoca ve ben bizi Eyüp Sultan'a götürdü. Halid bin Zeyd radıyallahu anh'ın haziresine girdik.
Aldı.
Dedi ki bana burada icazet verildi Buhari'den dedi. Bu edebi bozmayayım ben dedi. Biz hazirenin içine girdik. Ben hep böyle yıllarca dışarıdan Fatiha okuyordum. Çok yani Buhari'nin bereketiyle.
Unutulmaz bir hatıra olmuş hocam.
Bizim için çok muhteşem oldu. Ondan sonra dedi ki ben dedi yemek ısmarlamıştım. Şimdi yemek siz de ısmarlayacaksınız dedi. Eyüp Sultan'da bir yemeğe gittik. Ama tabii bu benim için çok öz bölge olan 91-2000 arasındaki o Bukhari bölümü. O 9 senem Hoca Efendi ile her cuma günü böyle olağanüstü, bazen işte yazın o Erbaa'ya gidiyordu. Bir iki ay ara veriyorduk. Ama asgari 10 ay devam etti hep dersimiz. 10 ay. Ramazan-ı Şerifler'de bazen izin veriyordu. Yani Ramazan-ı Şerif'te zor olur diye. Elhamdülillah. Allah'ın lütfu ve keremi, Bukhari'yi tanımış olduk. Bukhari hadislerini tanıdık ama benim için yani Bukhari'yi bugün YouTube'dan da izleme imkanı var. Bukhari dersleri var mesela. Hadis, alim, talebe, ders, edep. Bu başlıkları her hafta gözümün önünde gördüm.
Canlı.
Mesela iptiri. İşte benim çocuğum oldu diyelim. O dersin neşesi. Oo, adını ne koydun falan, sen geçen hafta onun için mi gelmedin, böyle bir mesela işte
muhabbet olur.
Muhabbet oluyor. O muhabbet esnasında Emin Hocam artık bu dersi kaynattık zannediyoruz. Kitabı açınca gidiyor Emin Hoca, tekrar Buhari'deyiz. Tekrar Buhari'deyiz. Yani senin neşen varsa neşen, mesela işte hasta var evinizde, onu soruyor. Selamlar gönderiyor, dualar ediyor. Sonra dersin böyle biraz ağır geçtiği bir zaman bir kişiye sen bize kahvaltı vermedin diyor. Sen bize yemek vermedin diyor. Dedim ya böyle
ne kadar tatlı yapıp, bir hoca talebe ilişkisi hocam.
Yani Allah. Baba hoca. Baba hoca. Evet. Merhametli bir hoca. Bir Enes İbni Malik hoca.
Evet.
Halbuki biz işte hafızlık dönemlerimizde ve diğer talebe olduğumuz dönemlerde daha ziyade yani sert hoca böyle. Mesela ben, babam benim asas hocam. Hafızlık babamdan yaptım. Ben hep derim ki, Kur'an'ın azametiydi babam. Emin hocam da Kur'an'ın merhametiydi. Yani ikisini de görmüş olduk. Ne yazık ki çocukluk dönemimde Kur'an'ın azametini gördüm. Mesela bir galet denir ya hafızlıkta. Evet. Galet okuduğumuz zaman babam, yani Haçlı orduları Kur'an'a saldırıyor gibi küplere binerdi. Böyle heyecanlanırdı. bu tahriftir, ne yapıyorsunuz?
Allah Allah.
Diye talebeler işte beni de 2-3 defa da anlamadın mı artık onun için savaş konusu haline gelirdi bu. Yani tahrif oluyor Kur'an gibi. Emin hocam hep bunları sükunetle ve sühuletle, tatlılıkla, böyle değil, böyle değil. Mesela yani Emin hocamın asıl konumu olarak değil de çok enteresandır. Bukhari'de kadın konuları, yatak odası konuları da var. Tabii, hadis tabii. olarak tabii. geçiyor bunlar. Çünkü hayatın içinden bir kitap. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii halini anlatıyor. Emin hocam o konuları geniş geniş okuyup orada konuşmamıza izin vermezdi. Hep ödeve dönerdi onlar.
Allah Allah.
Yani işte mesela Emin hocam bize ders okuttuğu zaman 70'li yaşlarına basmıştı. 70 yaşında biz de 30'lu yaşlarımızdayız. O konulara ait işte aynı iş öyle diyor. Feyzül Bari'de şu var filan onlara hızlı geçerdik. Yani nasıl olsa anlıyorsunuz Arapça geçin gibi olur.
Yani mahrem alanı mahrem bırakmayı seviyor hoca.
Onun demek düzeyi ki o konuları bizimle konuşmaya uygun değildi. Ben bunu sonra yıllar sonra anladım ki hoca bununla da bir edep öğretmeli. Ya. Yani bizimle bunlar uzun uzun mütalaa etseydi biz biraz daha sulanacaktık belki de.
Doğru.
Hocamıza karşı mesafemiz belki biraz daha gelmiş. Halbuki biz evine gidiyoruz. Koca hacı nene bize ikramlar hazırlıyor. Onda şey yok. Yani
evini de açıyor değil mi hocam?
Hoca, evi açık. Hoca efendinin evi açık.
Allah Allah.
İstersen telefon edip gidiyorsun. Direkt kapıya vurabiliyorsun. Ben zaten ilk defa evinin 83'te evinin kapısına vurarak hocamı tanıdım. Yani evine gittim ilk defa. Mekke'ye gidecektim. İlk nasihatleri oradan. Böyle buluştuk Emin Sarhoş hocamla.
Hocam bir şey, biraz önce Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin o Merkadi'nin bulunduğu yerde icazeti aldığınızı beyan ederken dediniz ki ben böyle aldım icazeti burada. Onun için size de orada vereceğim demiş. Hoca da benim okuyabildiğim kadarıyla hocam. Doğrusu ben de üstadım hocamızla bir Şifa-i Şerif 6 ay kadar gittim elhamdülillah. O Fatih Camii'nin o güzel havasını teneffüs ettim. Şunu soracağım üstadım. Hoca da böyle selefe karşı, selefi salihine karşı, geçmiş ulemaya karşı, o kendi gözünde ve gönlünde son derece iz bırakmış ulemaya karşı, onların adetlerine karşı müthiş bir temessük, sıkı bir bağlılık vardı sanki değil mi?
Yani
üstadım?
Kelime belki biraz çok avami olduğu için kullanmak doğru değil ama anlaşılsın diye söyleyeyim. Hoca ciddi bir gelenekçiydi.
Evet.
Yani hoca efendi yani hocasından gördüğünden başka bir şey görmek istemezdi.
Evet.
Bir ara Diyanet camilerdeki farz namazlardan önce okunan ihlasları kaldırmayı
evet
bir genelgeyle uygulamak istedi. O haftalarda biz ders yapamadık bir türlü.
Hocanın celalinden.
Yani duruyor. Ecdadımız Şii miydi? Onların uyguladığı şeyi nasıl kaldırırlar? Olmaz. Bu ihlaslar kalkarsa ya bunlar Fatiha düşmanı mı? Gibi.
Allah Allah.
Yani 10 dakikada bir hareketleniyor. Çıkıyoruz. Şey koluna giriyoruz. Camiden çıkacağız. Müezzinliği gösteriyor. Ya bunlar ihlas okumayacaklar mı diyor. Ve becerdi. Fatih Camii'nde o genellik uygulanmadı.
Allah Allah.
Yani o zamanlar üstelik de 28 Şubat hükümetleri devam ediyordu. Yani şey böyle bir rahat.
Daha zor böyle şeylere karşı çıkmak tabii.
Mesela hiç unutmuyorum. Bir gün derse geldi. Hiç Bukhari okuyacak halimiz yok dedi. Kayseri'ye dedi. Kadın müftü atanmış dedi. Arkadaşlar dedi ki yardımcısı müftünün bayandı. Yardımcısı olsun dedi. Yarın o müftü olacak dedi. Ecdadımız hiç kadın müftü atadı mı dedi. Var mıydı onların zamanında dedi. Yani kadın yok muydu dedi. Kadın o zaman da vardı. O zaman da çok kadınlar vardı. Erkekler göremiyor mu bu işi? Müftüymüş. Yani burada kadının müftü olmasına itirazı yok.
Evet.
Kadının alim olmasına itirazı yok. Fakat Osmanlı meşihat makamının yapmadığı işi niye yapıyoruz?
Niye yapıyoruz? Biz? Evet.
Ona göre hiç inkılaplar olmadı, hilafet devam ediyor. Hocam hala Mustafa Sabri Efendi'nin Şeyhülislam olduğu yıllarda. Bu gelenekçilik başka bir manada kullanılıyor da, yani bu gelenek ecdadından gördüğü, mümin ecdadından gördüğü şeyi
evet
sürdürmedeki ciddiyeti bakımından, yoksa siz selef dediniz de hemen selefilik gibi bir kavram ortaya çıkacak. Selefi değildi hocamız. Tabii,
bu bugünkü anlamdaki selefi yani, değildi.
Selefilik şimdi farklı manada tabii anlaşılıyor. Ama hocamız %100 selefine bağlıydı.
Evet.
Onu kurumsallaştırmadan ahlak olarak ve ilim silsilesi olarak sahipti. Mesela ben Ebu Gudde Hoca Efendi ile rahmetullahi aleyh bir arada oldukları anlara çok şahit oldum. Mesela Sabuni Hoca Efendi'yi beraber gittik, evinde ziyaret ettik Yalova'da. O pozisyona şahit oldum. Mesela Muhammed Ali Haşimi vardı.
Evet.
Allah rahmet eylesin.
O vefat etti mi hocam?
Etti.
Çok, çok güzel eserleri var onun da mübareğin.
O, hocam, işte Ebu Gudde Hoca Efendi ile ısımlık bağları var onların bir miktar. Onu bir gün beni götür dedi, Ali Haşimi'yi ziyaret edelim dedi. Beraber Yalova'ya gittik. Muhammed Ali Haşimi ile oturduk. Böyle görünürde modern kılıklı, böyle işte sakalı olmayan bir tip gibi görülüyordu. Ama bayağı böyle bir saygı, hürmet. Sonra çıkınca dedi ki, bu Halep ulemasını temsil ediyor dedi. Burada dedi.
Allah Allah.
Bakmayın bu haline dedi. Bu zulüm altında falan vesaire. Bizim yanlış anlayacağımızı tahmin etti. Hoca Efendi'nin rahmetullahi aleyh.
Rahmetullahi aleyh.
Yani Buhari dersi aldığımız kadar insan kökleriyle oynamamalı şuurunu da Hoca Efendi'den aldım ben.
Ya.
Kökleriyle oynamamalı insan. Hoca Efendi'nin böyle modern dünya ile bağlantısı olmadı. Bilgisayar falan çıktığında Hoca Efendi 70'leri devirmişti.
Tabii.
Dolayısıyla Hoca Efendi'nin bilgisayarla bir bağı olmadı ama veya diyelim ki işte bilgisayarın temsil ettiği teknolojiyi Hoca Efendi kullanamadı. Bankalara girip çıkan bir Hoca Efendi olmadı,
olmadı
hiç. Ama bunlara kapalı insan değildi.
Evet.
Bunlara kapalı insan değildi. Yani bizim bilgisayar kullanmamıza ne gerek var, kitaplara yazın filan demiyordu. Yani kendisinin yaşı geçtiği için veya daha bereketli olsun diye kalemiyle not alıyordu. Ama biz de bilgisayara, mesela işte bilgisayarda filan şeyi baktık deyince nasıl bakılıyor filan diye merak ediyordu. Rahmetullahi aleyh. Hoca Efendi çok güzel tespit ettiniz. Yani gördüğü ecdadından gördü. Mümin ecdadından.
Evet. Evet,
onun bir sürü ecdat
var.
Mümin ecdadından gördüğü hassasiyetlerin korunmasına çok ciddi sahipti. Mesela bir gün hususi kalktım, Erbaa'daki köyüne gittim. Onun tatilde olduğu bir zamanda. Babasının ona hafızlık yaptığı odayı filan bana
gösterdi.
Gördüm. Nasıl hafızlık yaptığını, nasıl camları tahtalarla kaplayıp yani jandarma ve ihbar ihtimaline karşı tedbir aldığını anlatırken ben onun Hoca Efendi'nin hafızlık sürecini dinliyorum. Kendi hafızlıkla kıyas ediyorum. Bir baba hafızlık yaptırınca benimle benzeşmiş oldu. Ben de babamdan hafız oldum. Fakat o arada Hoca Efendi'nin asıl vurgusu sonra anlaşılıyor ki dedesinin bir ilim meraklısı, babasının bir Osmanlı alimi, ve o Osmanlı aliminin çocuklarına Kur'an aşılama, işte erkek çocuklarına ya hafız yapacak ruhunu vurguluyor Hoca Efendi.
Ya.
Ben ondan hafızlık yapış tarzını aşı olarak almaya çalışıyorum.
Hocam,
Hoca Efendi
evet,
babasını bana sunuyor.
Evet. Yani ben de doğrusu hocanın hayatına biraz daha şöyle baktım. Hem konuşalım hocamla diye. O hafızlığı o 6 yaşında başlayıp da o teheccüd vakti babam bizi kaldırırdı. İşte güneş doğuncaya kadar o teheccüdünü kılar, bir taraftan biz derslerimizi yapardık, çalışırdık. Bir de zor dönem tabii, yasaklı dönemler. Gerçekten çok ibretlik, çok hayatında alanlar var. İnşallah uzun uzun konuşuruz. Gerçekten hocamızın bu anlamda üstadım kendisine anlatma gibi bir yönünün olmadığını
şimdi
ifade
şöyle
etmek
söyleyeyim hocam. Hamdi Arslan hocam, onun benden daha öncelikli ciddi bir yani evlatlık bakımından Hamdi Arslan hocam, Halil İbrahim Kutlay hocam, onlar biz üçüncü nesil gibiyiz. Onun birinci nesil evladı.
Onlar mıdır hocam?
Hamdi Arslan hocalardır.
Maşallah.
Tabii. Halil İbrahim hoca,
Allah
Ahmet Efe hoca.
Hayırlı uzun ömür ihsan eylesin.
Yani onlar onun birinci nesil kuşak çocukları diyelim. Ben, Ahmet Hamdi filan ikinci torun çapındayız yani mesafede. Onlar zaten ilimde de bizden daha fazla istifade ettiler. Belki onların resmi görevler olduğu zamanlarda ben sivildim, daha rahattım. Hoca Efendi'yle daha fazla, mesela gezilere falan daha fazla götürdüm Hoca Efendi'yi. Belki öyle olur. Çok defalar denemişizdir. Elimize bir kayıt cihazı alalım. Gidelim Hoca Efendi'yle şöyle bir 20 saat rahatlığa konuşalım. Çok denendi bu. Hoca Efendi başkasını anlatacaksa konuşuyor. Kendinden başlamıyor hiçbir zaman. Ben böyle tespit ettim. Yani Hoca Efendi ile işte annenden babandan başladı. Normal doğal bir hatırat gibi. Ben böyle çok iyi muhabbet kurduğumuzu artık tamam yani bir güzel kapı açtım dediğimizi zannettiğim zamanlar hemen hocam aslında siz doğduğunuzda diye başlayınca lafı değiştiriyor.
Allah Allah.
Kendisinden eksenli bir hayat anlatımı hocamın kabul etmediği bir şeydi.
Hatta doğum tarihini bile sormuşlar birkaç yerde, söylememiş mübarek.
Doğum tarihini de özellikle söylemiyor. Evet. Doğum tarihini söylemiyor. O yani işte hep İmam Malik'e nispet ettiği bir sözü vardı. İmam Malik de söylemezdi falan gibi ama asas mesele o değil. Ben zannımı söylüyorum tabii. Evet, yani
tabii.
Hocamın özel duygularını bilecek halim yok ama 7-8 defa teşebbüs ettik. Mesela Ahmet Hamdi ya kayıt cihazı aldım. Sen bunu inşallah hemen devreye sokarsın diye. Ama Mustafa Sabri'yi mi anlattıracaksın? Tamam. Akşama kadar seninle beraber.
Ya.
Kendisi eksen olacaksa gündem yapmıyor. Bir gün Yalova'da bir ziyaret yapmıştık. Geri dönerken gemide dedim ki hocam dedim, bu hoca efendilerden dinlediğimiz şeyleri sizden de dinlememiz lazım. Böyle bazen tak dize vuran bir huyu vardı onun. Bir dizime bir vurdu. Yani dedi, ahirette konuşulacak şeyleri de mi şimdi konuşturacaksın dedi.
Ya.
Bu anladım ki hocam kendi yaptığı çok değerli şeyleri konuşması gerekecek. İşte siyasilerle bağlantısı, mesela Necip Fazıl'la bağlantısı, işte Musa Efendilerle bağlantısı, Sami Efendilerle bağlantısı, çok bağlantıları var.
Çok.
Çünkü ben şimdi inşallah hocamızı konuşacağımız daha geniş bir ortam açıldığında hocamın bana göre Türkiye Müslümanlarına kazandırdığı en önemli şeylerden biri dünya şahsiyetleriyle Türkiye'yi buluşturdu Hoca Efendi.
Evet. Evet.
Allah
yani İslam dünyasıyla Türkiye arasında müthiş bir köprü
vazifesi
gördü.
Evet. Gençlerin işte Fizilerli Kur'an tercümesiyle beraber Fizilerli tanımasından ziyade İhvan ulemasını tanımasına sebep oldu. Ama selefi bir harekete kaymalarına da engel oldu.
Engel oldu, evet.
Yani toprağı burada kullandı, fidanları dışarıdan getirdi. Nedvi'yi tanıttı Türkiye'de mesela.
Evet, evet.
Nedvi'yi tanıttı. Bizi de işte beraber gittik, Nedvi'nin ya. Elini öpmeye sebep oldu.
Allah razı olsun.
Allah hepsine rahmet eylesin. Hocamın, tekrar aslına dönelim cümlenin.
Evet.
Hocamın bu özelliği vardı. Kendisinin öne çıkacağı şeyleri istemiyordu.
İstemiyor. Doğru.
Bu onun faziletlerinden birisi. Yoksa ya zamanında yanlış yaptı da sonradan tövbe etti diye birisi değil.
Değil.
6 yaşında Kur'an'la buluşmuş birisi. 90 küsur yaşına gelinceye kadar hep Kur'an'la okudu.
Ya.
Hep Kur'an'la okudu. Yani mesela bir uçakla geldiği bir seferinde hocam yordu mu uçak filan dedim. Yo cüz okudum hep dedi. Yani uçakta cüz okuyor, otobüste cüz okuyor. Yani Kur'an'la yatıyor, Kur'an'la kalkıyor. Bunun bir geçmişinde bir sorun yok.
Yok.
Ama bir fazilet olarak ben konuşulayım istemiyordu. Bir keresinde yine böyle bir gün bir şey oldu. Ben Hoca Efendi'nin övülmesi manasında olan işte böyle dedi, böyle yaptı sizinle ilgili diye Ebu Hüddi Hoca'dan bir nakil yaptım. Yani Emin Hocam övülmüş oldu o cümlede. Dizime bir böyle şöyle elini yapıp bir vurdu. Sus, sus bunları konuşma şimdi. Bunları
Allah
konuşma
Allah.
Dedi. Anladı. Ben ondan biliyorum ki yani Hoca Efendi ile o eksenli bir gündem olmuyor.
Olmuyor.
Ama onun dışında onun tanıdığı şahsiyetleri konuşacaksın.
İşte Zahid el-Kevseri'yi konuşacaksınız yani mesela. İşte
Tokat'ta Behrullah Efendi varmış. Onu konuşacaksın. Hoca Efendi coşuyor. O zaman Nehir Hoca Efendi. Üstelik de bir kişiyi anlatacağı zaman onun tanıdığı ikinci bağlantıları da açıyor. Yani bu sosyal medya ağı gibi Hoca Efendi de.
Evet, evet.
Yani Ahmet'i soruyorsunuz. Ahmet'in tanıdığı Mehmet de sizin gündeme geliyor. Biz o zaman şöyle yapıyorduk. Mehmet diye biri varmış misal olarak söylüyorum. Hoca Efendi'ye bir gün onu soralım diyorduk. Sonra baktık ki Bukhari bitmeyecek bu sefer.
Yeah.
Hoca Efendi Yani bize o tanıdığı büyük nesli aktarmayı çok ciddi bir eğitim görüyordu. Evet. Onlar bir böyleydi diyor.
Aktarırken hocam onların içindeki onların bazen edebini, bazen oradaki bir hadise karşısındaki tavırlarını, duruşlarını, değil mi? Bir meseleye verdikleri cevapları. Dolayısıyla aslında o sadece hatıra anlatmak
değil.
Doğu
bölüm anlatmıyor.
Anlatmıyor.
Öyle değil. Hoca Efendi'nin hatırası o değil.
Evet.
Filan olaya gösterdiği tavır.
Tavır.
Ne kadar mesela düzencidir, ne kadar düzen düşmanıdır, ne kadar şeriata mütemessiktir, ne kadar lait bir biridir. Bunlar Hoca Efendi'nin gündemi. Evet. Şurada doğdu, şurada öldü. Evet, rakam da verdiği oluyordu Hoca Efendi'nin ama çok önemli değildi. Hoca Efendi, yani şöyle diyelim, şeriatının hoparlörüydü Hoca Efendi.
Evet, evet.
Şeriatının hoparlörüydü. Mesela işte siyasilerden birisinin bir demeci diyelim, ciddi bir İslam savunucuyuz. O Hoca Efendi onu heyecanlanarak, aşk olsun, Allah razı olsun, aşk olsun ya, onun ciddi sözüydü.
Evet,
aşk olsun, Allah razı olsun ya. Ve işte bu, böyle işte. Böyle berbat bir cümle duyunca da la havle ve la kuvvete illa billah. Yani Hoca Efendi şeriatının adamı. O 6 yaşında Kur'an aşısı almış ya.
Almış, evet.
O Kur'an'la yaşadı. Kur'an'la öldü Hoca Efendi.
Hocam bir de ben bakıyorum. Tabii insan hani muhitinin çocuğudur derler. Allah hocamıza çok güzel bir ailesinden başlamak üzere bir muhit hediye etmiş.
Anne baba öyle.
Evet.
Anne baba öyle.
Anne öyle. Baba öyle. Yani dede hem alim hem sufi bir zat. Yani baktım yani Üzeyir, evet. Üzeyir Efendi ile ilgili. Babası buyurduğunuz gibi Osmanlı.
Hanım tarafı da öyle insanlardan geliyor.
Ya hanım tarafı
yani
da
Allah,
öyle.
Yani çok güzel bir tespit ettiniz. Allah-u Teala adeta bütün mevsimleri hep korumalı altında yaşatmış
evet.
Hoca Efendi.
Hocam İstanbul'a geliyor işte dönemin büyük ariflerinden, alimlerinden Ali Haydar Efendi'nin kucağına geliyor adeta. Böyle bir yanı başında
babası
oturuyor.
Gönderiyor
babası
ya.
Gönderiyor.
Babası gönderiyor.
Dedesinden herhalde bir tanıdık, İsmet Efendi vasıtasıyla bir tanıdıklar var galiba. İşte Fatih Camii civarındaki o anlattığı hocalarına bakıyorsunuz. Hepsi böyle örnek
ve
insanlar.
Ve Fatih'i merkez ediniyor.
Evet.
Fatih Camii'ni merkez ediniyor.
Doğru.
Yani onun mesela imza gibi kullandığı şeyleri...
Kendisi Fatih'e de sırlandı mübarek şimdi değil mi hocam?
Ama ya. Yayılsaydı bu olmayabilirdi. Hoca evet. Efendi yayılsaydı bu olmayabilirdi.
Evet.
Hoca Efendi imza gibi kullandığı şeyleri de Fatih müderrisi diye hep koyar. Bu bunu şeref görürdü.
Allah Allah.
Hatta bana öyle bir soru uygulama olmadı. Ya Nurattin, bu burada müderris olmak şereftir ya. Baban izin verirse sen burada...
Senin
bir direk vereyim sana derdi.
Allah.
Çünkü
Allah.
Eskiden bir direğin sahibi oluyordu
doğru,
ya.
Doğru.
Fakat babam izin vermediği için sadece babam cuma derslerine izin verdi. Çünkü ben Kur'an kursunda hafız dinliyordum. Onun aksamasına izin vermezdi babam. Vermedi. Dolayısıyla benim öyle bir direğim olmadı Fatih ya. Camii'nde.
Hocam bakınız Mısır'a gidiyor. Mısır'da da işte dönemin ya Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, işte Zahid Efendi, İşte o Hasan el-Benna'ların oluşturduğu o hava. Yani bakıyorsunuz müthiş bir iklimin içinde yani böyle bir sanki böyle hocam.
Hocam bana göre bu tohum meselesi. Bir Hoca Efendi'nin babasından geliyor
yani.
Bu bereket.
Değil mi? Yani doğa, o Hoca, duası var babasının.
Hoca Efendi'nin
yönlendirmesi
babasının
var.
Babasının ruh hali %100 ona nispet et. Mesela böyle eli titreye titreye cebinden cüzdanı
babasının
çıkarır. Şundan babasının fotoğrafını çıkarır. Bu adamın çocuğuyum diye. Yani dedim, iftihar Allah etmesi. Allah. Eski bir fotoğraf ama fotoğrafta da heybet var hocam. Babasının
var,
fotoğrafında
var.
Da heybet
ben
var.
Ben de gördüm hocam o fotoğrafı
hocam,
hakikaten.
Hocam bu yani ve kâne ebûhumâ sâliha ayeti var ya.
Evet.
Hoca Efendi'nin anne ve babası muhteşem. Ben bir hatıra, şimdi ona vaktimiz yetmeyebilir. Onun İstanbul'a giriş hatırasını
hocam bana, onu bir dinleyelim sizden
yani
inşallah.
O uzun
hakikaten.
Bir vakit alır.
Evet.
Başka bir programa taşıyalım.
İnşallah, inşallah.
Onu bizzat o olayın olduğu şosede bana anlattı. O olay, burada böyle yaşadım Nurattin, bunu da anlatmadım, bil dedi. Orada fotoğrafımız da var hocamla evinde.
Maşallah,
orada
maşallah.
Oturduğumuzda. Yani benim kanaatim hocam, eğer Emin hocamdan da rahmetullahi aleyhi ve ala abaihi ve ummahati, hepsini Allah rahmet eylesin. Abi. Ders çıkaracaksak Hoca Efendi'den önce babasından ve annesinden ders
bence
çıkarmamız
lazım. Bence hocam o ocağa bir bakalım.
Ve kâne ebûhumâ sâliha.
Çok önemli.
Yani onu 15 yaşına...
Hocam o vekâne ebûhumâ sâlihâ'yı biz belki hani burada anladın ama isterseniz ona bir hani Kehf suresinde değil mi üstadım?
Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam olayında bu. Onunla ilgili isterseniz Ebu Gütte hocamla da ilgili hatıram var. Onu da anlatayım. Hızır Ali olayı önce hatırlayalım o zaman. Hızır Aleyhisselam işte Musa Aleyhisselam'ın hoşuna gitmeyecek olaylar yapıyor.
Evet.
Yaptığı olaylardan biri de bir köye geliyorlar. Köylülerden barınma istiyorlar. Köylüler bunları kovuyor. Ya yabancısınız diyor. Ben böyle bugünkü dille anlatayım.
Ekmek vermiyorlar yani.
Ayet diliyle anlatmayayım. Bugünkü dille anlatayım. Sonra köyden çıkarken böyle bir istinat duvarı gibi bir duvar var. Yıkılmak üzere o. O yıkılacak duvarı Hızır Aleyhisselam tamir ediyor. Musa Aleyhisselam itiraz ediyor. Bunlar bizi köyden kovdular. Sen bu köylülere yardım ediyorsun diyor. Yeter diyor Hızır Aleyhisselam. Yani sen demek ki benimle yaşayamayacaksın diyor. Sonra niye bu yaptı, yaptı o olayları, işte gemiyi niye tamir etti, yani çocuğu niye öldürdü, bunları anlatırken bu olaya geldiğinde diyor ki وَكَانَ اَبُوهُمَا سَعَلَى. Bunlar yetim çocukların, iki tane yetim çocuğun bahçesi bu bahçe. Babaları bunların salih insandı. Yani salih ne demek? İyi mümin,
iyi,
insandı.
İyi güzel bir insandı.
Bu çocuklara bir miras bıraktı. O mirası da duvarın altına gizledi. Çocuklar henüz küçük. Bu duvar erken yıkılırsa çocukların mirası ortaya çıkacak, başkaları bunu alacaklar. Ben o duvarı sağlamlaştırdım ki çocuklar büyüyünceye kadar yıkılmasın. Gördüğün gibi iyi bir iş yaptım. Ama burada bizim işte kullandığımız bölümü, yani baba iyi insansa Hızır Aleyhisselam Allah onun hizmetine gönderiyor.
Çok güzel. Evet.
Bir hatıra nakledeceğim. 96'da Ebu Hüdü Hocam İstanbul'a gelmişti. Emin Hocam bana dedi ki Nurattin dedi 10 gün dedi Hoca Efendi'nin hizmetini yapar mısın dedi. 10 sene yaparım hocam dedim.
Allah Allah.
Babama dedim ben yıllık izin ayırıyorum.
Hocam nasip
dedim.
Olur onu da konuşuruz bir gün.
İnşallah.
Çok
Ebu
güzel
Hüdü
bir
hocam
insandı.
Bir başka. Evet. Babam dedi ki nereye gidiyorsun? Böyle böyle izin aldım dedim. İyi hadi dedi babam. Bir 10 gün izin aldım. Bu izin de yani gene erkenden dersleri dinliyorum. Gündüz Hoca Efendi'ye gidiyorum. Gece o yatınca derslere geliyorum.
Maşallah.
10 günlük dönemde Hoca Efendi ile şöyle bir olay yaşadık. Fatih'te bir otelde kalıyor Hoca Efendi. O dönemde Refah Partisi Fatih Belediyesi'ni kazandığı halde alavara dalavara yapıldı. Yeni bir seçim numarasıyla Refah Partisi'nden alınıp başka bir bütün grupların birleştiği bir adaya verildi. Bu o arada da otelin önünden de sürekli seçim konvoyları geçiyor. Şimdi Hoca Efendi bu hangi konvoyu dedim. Bizden değil hocam diyorum. Biraz sonra soruyor o bizden değil diyorum filan. Ama bizden değil deyişimde tabii şey bir insan, basiretli bir insan. Hoca Efendi dedi ki Nurattin sen dedi üzgün görünüyorsun dedi. Bu seçimi kaybedebilirsin. Ben özetini anlatıyorum. Evet. Çok önemli ama bir hatıra. 96'dan bahsediyorum. 96-97 yıllardan bahsediyoruz. Bugün ve gelecek için de önemli bir ders. Dedi ki Nurattin dedi, sen dedi çok üzgün olduğunu görüyorum dedi. Ama üzülme dedi. Ben de yani hocam çok kötü olacak. Fatih Müslümanların sevdiği bir yer. Dedi ki o zaman sana soru sorayım dedi. Kaçıncı asırdayız dedi Fatih'in ölümünden sonra. Ben de dedim 5. asrı bitireceğiz. 6. işte 500 küsür sene oldu. Bak dedi. Unutma dedi. Bir salih insanın bereketi 7 asır devam eder dedi.
Allah
Sultan
Ekber.
Fatih dedi henüz 7 asır doldurmadı dedi. Onun bereketi bu topraklarda devam ediyor dedi. Fatih'in bereketi gelecek sen merak etme dedi. Ben hiç dinlemedim tabii. Fakat Allah Allah. İşte sonrasını gördük.
Sonrasını gördük.
Yani. Ve sonra da hocam dedi ki وَكَانَ اَبُوْمَا سَالِحَا'yı unutmadın dedi. Bak 7 asır devam ediyor o bereket dedi.
Ya.
Allah rahmet etsin. Hocamızın Abdülfettah Ebu Güdde hocama ait bu hatıra. Sonra tabii ki Sultan Fatih'in bereketi devam edip etmediğini işte 2000'lerden sonra gördük yani. Hocamın üzerimdeki bir işareti olarak görüyorum. Keramet demeyeyim de işareti olarak görüyorum bunu. Hocamız rahmetullahi aleyh Emin hocama tekrar dönelim. Şimdi salih bir insanı konuşunca
salihler salih yan yana geliyor yan hocam. Yana geliyor.
Hocamın o üzerindeki feyiz, bereket, vakar.
Ağır vakar başladık, evet.
Babadan anadan geliyor.
Allah Allah.
O bunu alenen benim babam şöyle meşhur bir adamdı hiçbir zaman demedi. Kendini anlatmıyor zaten. Babasını da o övgüyle öyle anlatmıyordu. Ama babasının onu sabah namazına kaldırışı, ders dinleyişiyle ilgili şeyleri anlatırken Hoca Efendi 30 yaşına iniyordu.
Ya.
Ses tonu. Dolayısıyla Hoca Efendi ezer gördü. Doğru. Mustafa Sabri Efendi gördü. Doğru. Bunlar hep temelin üstüne çıkılmış kolonlar.
Ya.
Hoca Efendi'nin temeli babası.
Zemin sağlam yani.
Zemin Hoca sağlam. Efendi bir başka.
Evet.
Dolayısıyla Hoca Efendi'yi anlamak isteyen o ana babayı anlamalı.
Çok önemli. Hocam aslında bugün hakikaten demek ki hani nesil endişesi diyoruz ya. Nesil endişesi derken çoğu zaman nesli düşünüyoruz ama belki insan kendi salahını gündeme alarak da nesli korumayı öne alması gerekiyor.
Hocam bir şimdi yani konumuz o değil belki ama konuşmakta da fayda var. Biz çocuk yetiştirmek deyince evet. Güzel okula vermek olarak düşünüyoruz. Emin hocamı okula vermedi babası.
Evet.
Okullardan uzak tuttu.
Doğru.
Okula gitmesin diye Tokat'tan kaçırdı onu. Hicret ettirdi çocuğuna.
Hicret ettirdi.
Dolayısıyla çocuk yetiştirmek kendin yetişmiş olmaktır. Anne baba olarak.
Doğru.
Annenin babanın ruhundaki safiyet, temizlik, takva, zühd zaten çocuğa geçiyor. O geçmeyince zavallı çocuk işte ezere gitmesi lazım, şuraya gitmesi, bir sürü gitmesi gereken okul var onun.
Evet.
Biz belki bizim kuşağımız diyelim, bizde olmayan zühdü Kur'an kursuna vererek toplamak istiyoruz, aldırmak istiyoruz. Bizde olmayan takva hareketini işte çocuğumuzu filan hocadan gitsin, dua alsın diye uğraşıyor. Bunlar gerekli şeyler. Okul, kurs, medrese, Hoca Efendi'nin dizinin dibinde bulunmak. Bunlar gerekli şeyler ama yani
yeterli şeyler değil.
Toprağa dikili bir fidanı sularsan işe yarıyor.
Evet.
Betonun üstündeki bir fidana su döksen ne olur? Petrol döksen ne olur?
Ya.
Büyümeyecek o fidan. Kuruyup gidiyor. Yani anneler babalar olarak diyelim bizim anamızda babamızda o zühd yoktu. Ama biz bugün mesela tövbe istiğfar ederek
değilse, değil mi efendim?
Kur'an-ı Kerim'i özümüze alarak takva hayatı yaşayarak biiznillahü teala çocuklarımıza iyi bir miras, iyi bir aşı, iyi bir doğumlama yapmış olabiliriz.
Hocam Altınoluk yıllar önce bir röportaj yapmış hocayla. Orada o röportajı bir daha okudum da orada ailesiyle ilgili diyor ki bizim evimiz tam bir Kur'an medresesiydi.
Ah %100 öyle.
Babam teheccüde kalkmanın bereketiyle soğuk kış günlerinde dahi bütün aile efradını kaldırır. Hepimize şefkatle davranır. O teheccüdünü kılarken biz abdestlerimizi alırız sonra ders başlardı. Seher vakitlerinden güneş doğuncaya kadar bütün aile Kur'an'la meşgul olurdu. Hocam nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir güzellik bu yani daha doğrusu?
İşte hani bu inne, böyle bir şey hocam.
İnne Kur'an el fecri kâne meşhudayı yaşamış bir aile. Yani o fecir sabahında o...
Ama burada hocamızın yaşanan Kur'an zulmü döneminden de
evet, kaynaklanıyor. Kaynaklanan tabii.
Gündüzü yok o ailenin.
Doğru.
Gündüz yok.
Belki ışık, camdan ışığın sızmadığı karanlık bir oda belki de.
Tabii tahtalarla kapatmış pencereleri. Ya. Bizzat gösterdi. Bu pencereler tahtaydı dedi. Tahta vurmuş pencerelere.
İçerideki
ışık, Kur'an okunurken ışık görülür de işte o zamanki jurnalcılardan birisi jandarmaya haber verir. Korkusu. Ama korkup da bir kenara sinmemiş baba. Özellik burada zaten. Korkup çare üretmiş.
Çare üretmiş.
Çare üretmiş.
Doğru.
Ne yapmış? Evlerinizi kıblegah edinin. Ayetini uygulamış baba. Tekrar ben aynı şeye dönüyorum. Emin Saraç hocamdan önce babası var.
Babası
var. O anne var. O dede var. O feyiz, o bereket var.
Evet, evet.
O feyiz, o bereket var. Dolayısıyla Emin hocam adeta hazır bir lokmayı buldu. O evet. Babayı buldu. Belki la kadderallah. Yani öyle bir şey tasavvurda edilemez. O baba olmasaydı Emin hocam okula gidecekti. İşte sıradan bir namaz kılan oldu olmadı birisi olacaktı.
Bir de hocam 6 yaşında bir çocuk netice itibariyle. O yaşta anne baba mesela bugünün yanlış merhamet anlayışından bir tanesi. Ya çocuk yatsın ya uyusun biraz yani şimdi sabaha kadar 7 saat 8 saat uyusun demiyor da mübarek muhtemelen gece saat 4'te 5'te bunu kaldırıyor. İşte esas
beşte değil, teheccüde kaldı.
Teheccüde kaldırıyor. Peki yani kış dediği için hocam, kışın bazen beşte de teheccüde oluyor. Şimdi yani esas merhametin gerçekten insanın yüreğine böyle bir, demek ki Kur'an
ahireti
sevdası.
Ahireti düşündüğü merhameti dair. Esas merhamet. Ama Emin hocam benden şanslıymış hocam. Ben 5 yaşında kaldırılıyordu babam. Beni 5 yaşında hafızlığa başlattı.
Bayağı ortak noktanız var hocam hocamızla. İkiniz de babanız terbiye
baba
etmiş.
Baba noktasında beraber.
Hocam babanıza da Cenab-ı Hak bereketli, sıhhat afiyet içinde ömürler ihsan eylesin. Amin. Gerçekten hep beraber efendim bir hastalık geçirdiniz. Bu arada validenizi de kaybettiniz. Allah ona rahmet eylesin. Geçen hocam anlattığınız bir şey doğrusu hem sanki bizi teselli eder gibi bir şeydi. Hani efendim validemizi kaybettik deyince kaybettik demediniz daha doğrusu. Hani bir doktor arkadaş sizi aramıştı hocam. Bir anlatır mısınız hocam? Güzel bir şeydi onun için.
Şimdi annem 11 Allah senesini rahmet eylesin. Amin. Duanız bereketiyle. 11 senesini Wegener hastası olarak yaşadı annem. Yani bir çeşit kan hastalığı ve tedavisi olmayan, kortizonla ancak ayakta durulabilen bir hastalık. Dolayısıyla annemin sık sık hastane ve acile kalkma durumları oluyordu. Bunu da bilen bir doktor arkadaşım, ona danışıyordum ne yapayım annemle ilgili filan diye. Böyle işte bize muhtaçsın filan diye espri yapardı hep bana. Yani annemi de seviyordu.
Evet.
Yani işte biz olmasak annene ilaç vermeyiz gibi derken annemin vefat ettiğinden haberi olmadı. Beni annemin vefatından bir 10 gün sonra aradı. Selamünaleyküm hocam nasılsınız? İyiyiz dedim. Hacı nene nasıl dedi. Hacı nene çok iyi dedim. Dünyada hiçbir doktora muhtaç değil bir daha dedim. Nasıl daha iyi bir doktor mu? Evet Erhamurrahimin bir doktor buldu dedim. Ya. Ona gitti dedim. O zaman anladı dediğim, o da duygulandı.
Ya Allah ona rahmet eylesin hocam. Anladım. Gerçekten anneler, babalar ne mübarek insanlar.
Onların feyiz ve bereketiyle hiçbir okul kıyas edilemez hocam. Hiçbir medrese, hiçbir ezher.
Ne güzel hocam. İşte bu belki hocam bu programın yani, ana cümlesi bu işte.
Yani hakikaten annenin öyle. Bereketi, babanın bereketi o bir başka. O bir başka. Dolayısıyla hoca lazım. Medrese lazım. Ama ana doğurur da medreseye gönderir. Ananın doğurmadığını ne yapacaksın? Ya. Dolayısıyla anneden alınan gen, babadan alınan gen, biiznillahü teala zaten Emin hocamı genç yaşta ezere gönderiyor.
Ya.
Bir alemin dizinin dibine gönderiyor. Öbür türlü zorlamayla alim yetişiyor. Zorlamayla genç yetişiyor. Bu sebeple Emin hocamla ilgili bir ders çıkaralım hayatımıza diyeceksek buna bir seri numarası koyalım. Bir numara.
Evet.
Ana baba ol önce.
Çok güzel. Süremiz de sona gelmiş. Çok ne zaman geçti biz de anlamadık doğrusu.
Öyle anlaşılıyor ki. Böyledir.
Evet. Emin hocamla biz hocam biraz sohbeti devam ettireceğiz inşallah. Cenab-ı Hak onların güzel hayatından güzel sonuçlar meyveler devşirmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz, Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat başlığı altında böyle bir seriye başlıyoruz. Seriyi de böyle bir rahmete vesile olsun diye Muhammed Emin Saraç hocamızla başlamış olduk. Konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.